Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk Üstadım.
Hocam geçen hafta bu itminan, mutmainne makamı, bunu dördüncü makam olarak biliyoruz. İbrahim Hakkı Erzurum Hazretleri diyor ki, salikin dördüncü makama geçmesinin alameti budur ki, dinin özüne dair esaslardan, şeriattan yani bir karış bile ayrılmayıp her işini onlara riayet ederek yürütür. Yani dinen de dininden de mutludur. Evet. Hocam size buna bir hikaye var. Şimdi temel bir Ramazan günü deniz kenarında geziyor, oruçlu, sıcak, böyle yani oruç kafaya vurmuş hakikaten. Orada Rumları görüyor. Bunlar karpuz kesmişler falan.
Oo.
Ya hemşerim, dininizin kıymetini bilin. Şimdi biz maalesef bazen dinimizin bu, hani Rabbimiz kitabında dini ben tamamladım diyor. Size en mükemmel dini verdim diyor ama bazıları onun psikolojisini anlamıyor diye. Hemen psikolojiyle bağlaştıralım. İşte mirasın psikolojisi var hocam. Her şey mi? Ya İslam burada söz söylemese. Hatta hocam bizim bu programı yapmamızın bir amacı var. Bazı işte siz daha iyi biliyorsunuz psikologlar diyorlar ki, ya din psikolojiye karışmasın. Bu psikoloji bir ilimdir. Ki ne kadar ilim olduğu tartışılır zaten.
Hı hı.
Geçmişi çok yakın. Ama biraz önce dedik ya, birisi diyor ki anlam ararsan hastasın. Birisi anlam aramazsan hastasın.
Evet.
Şimdi hocam böyle matematikte yani 2 kere 2 4 eder, 2 kere 2 80 eder diyen iki ayrı ekol yok herhalde.
Yani bakıyorsunuz sağlıkta da radikal tartışmalar hocam. Beslenme ile ilgili diyelim ki, ya da tedavilerle ilgili. Yani bilimi biz aşırı derecede kesin bilgi olarak kabul etmemiz yanlış. Yani bilimdeki bilgilerin de epey bir kısmı göreceli bir ilgili. Bu psikolojiye geldiği zaman çok daha göreceli oluyor. Çok zaman, karşıt görüşler bir arada oluyor. Zaman, mesela birine hocam, gittiniz hocam, şey diyorum ben, kafayı sıyırıp sıyırmadınız, gittiğiniz şeye bağlı, seçtiğiniz terapiste bağlı. Terapistin birisi size sıyırdın diyebilir, öbürü diyebilir ki sen aslında bir eşiği atlamak üzeresin. Bu eşiği atlarsan bu aslında şu anki durumun aslında iyi bir durum diyor yani. Yeni bir doğuşun eşiğindesin diyor. Öbürü ise seni tımarhaneye tıkacak. O kadar uç durum yani.
Hocam bu geçen hafta işte nefsi mülhemede veya mülhimede onları görmüştük. Yani bir bakıma evliyalık makamı, bir sonrası işte nefsi mutmainneye geliyorsunuz o ilhamlarla. Ama psikoloğa gitseniz deseniz ki ben rüyamda şunu gördüm, bunu gördüm, peygamberi gördüm, melekleri gördüm deseniz.
Halüsinasyon olarak gördüm ve ben psikotik sizi teşhisi koyacaklar. Psikotik ağır vakasın yani seni, yani ondan sonra ilaç basacaklar.
Tımarhaneye tıkacaklar belki de.
Belki tımarhaneye de tıkacaklar yani.
Evet, şimdi hocam şu çok güzel. Dinimizden razı olmak, yani dinimizin bütün kurallarını böyle özümsemek, sevmek.
Gönülden benimsemek.
Şimdi bugün hocam burada çok sıkıntı yaşıyoruz sanki. Yani Müslümanız elhamdülillah. Ama pek çok Müslüman zaman zaman sıkıntı yaşıyor. Yani anlayamıyor hikmetini. O yüzden hocam ben Gazali'yi okumayı çok tavsiye ediyorum. İhya Ulumettin, bu Esrarus Salat, Esrarul Hac. Her şeyin hocam sırlı taraflarını söylüyor.
Ama orası gerçekten hocam çok önemli değil mi? Şimdi dışarıdan baktığınız zaman namaz bir fizik egzersiz gibi görünüyor insanlara.
Evet.
Şimdi eğer namaz kılan onun şeyini, sırlarını hesaba katmazsa, kalıbını kıbleye çevirdiği gibi kalbini Allah'a çevirmezse garip garip hareketler olarak görülür. Bir de namazdaki o hazzı alamaz yani. Ama diyelim ki tekbir alırken elinin tersiyle
dünyayı
arkaya bıraktığını, evet, el bağladığında Yaradan'ın huzurunda olduğunu, rükûya gitmesen insan niye en fazla secde halinde kendini güvende hissediyor? Çünkü Allah'a en yakın olduğu,
evet,
anı yaşıyor. Şimdi onların fenomenoloji, din fenomenolojisi var ya hocam, bu son, evet, zamanlarda biraz daha popüler oldu. Aslında tasavvufta namazın sırları, orucun sırları kısmında hakikaten bunlar çok geniş işlenmiş yani.
Evet, o yüzden hocam belki dilimizi yani iyi anlamamız gerekiyor. Bugün hele şöyle bir çağda yaşıyoruz. Hocam bütün her şey yani açık, serbest ticaret, ekonomi gibi. Her şey açıkta, insanlar her şeyi sorguluyor. Evvelden bu kadar gerek yoktu belki.
Evet, şimdi daha çok gerek.
Şimdi
evet,
insanlar işte ya niye oruç tutuyorsun kardeşim şu ya sıcak yaz günü. Halbuki orucun faydasını bilse, insana kazandırdığı hem öfke kontrolünü, duygu kontrolünü.
Evet.
Hocam bırakın onları, insanı öldüren diyorlar açlık korkusudur. Açlık korkusunu da yeniyorsun.
Evet.
Ve vücut hocam şu kainatta bütün varlıklar uzun süre aç kalabiliyor. Dağdaki kurtlar, aslanlar her zaman.
Yani haftada bir yiyesi yetiyor mesela aslana.
Yettiği gibi bazı iki haftada bir yemek zorunda kalıyor. Evet. O da onu daha güçlü kılıyor esasında. Her istediğin her an yemek sağlığı çok zararlı esasında hocam.
Evet. Yani kalp nasıl bir daralıyor, bir genişliyor, bir daralıyor, bir genişliyor. Sürekli tokluk hali insanın bedeni için çok şey, negatif etkilerinden söz ediyor bilim insanlara. Yani açlık yaşamazsa insan, mesela evet, eski çocukluğumuzu hatırlayalım hocam, acıkmadan sofraya oturmak yoktu. Öğlen vakti geldiği sofrayla kurulmazdı. Acıktınız mı diye sorardı anneler.
Evet, evet.
Çünkü acıkması lazım ki insanın şeyi, o sürekli tokluk hali insanı giderek şeye itiyor. Hem obeziteye yönetiyor, hem açlık duygusunu yaşamayışı, açlığı yaşamayışı hücrelerin kendini yenilemesine mani oluyor.
O yüzden hocam ben Mustafa Mert hocamızla bu konuyu daha önce biz burada konuşmuştuk. Hocamız da şunu diyor, yani ruhla alakalı diyor, en güzel bilgiler Kur'an'da, sünnette ve Kur'an ve sünnetten ortaya çıkan tasavvufi eserlerde. Şimdi hocam bazıları diyor ki ya kardeşim, dindar bir psikolog, psikiyatrist. Tamam dinliyor, yerine dursun, ben namazımı kılarım ama diyor, bu sahaya dini karıştırmam. Ya şimdi iki insan gelmiş evli mesela, problem yaşamışlar. Dinin o kadar güzel tavsiyeleri var ki bu iki insana. Sen şimdi dini görmezden gelerek nasıl terapi yapacaksın bu insanlara? İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, yemeden, diyor ki mesela hocam yemeyle alakalı şimdi. Acıkmadan sofraya oturmayın, doymadan kalkın. Hocam iki cümle.
Evet.
İki cümlecik hatta. İnanın bütün tıbbın yani köküne koysanız temeline hepsini de doyurur yani bu cümle.
Süfyan-ı Sevri'ydi galiba bir ermiş şey diyordu. Fazla yediğin her yemek aklından bir parçayı alır götürür diyor. Geri gelmez ondan sonra diyor. Aşırı yemek diyor. Her aşırı yediğin şey aklından bir parçayı götürür diyor.
Çünkü hocam vücuda kalbe yaptığı baskı. Hocam bazen bir şey yiyorsunuz. Hele bir de zararlı bir şey yemişseniz bir mide spazmı, bir efendim işte bağırsak şişesi, ondan sonra beyin artık duruyor o anda yani. Sadece midenizle meşgul oluyorsunuz. Geçen bir ahbabımız zehirlenmiş. Gerçi onunki gıda zehirlenmesi ama şimdi bazen çok yediğiniz zaman da zehirleniyorsunuz. Yani faydalı bir gıda dengesiz yediğiniz için sizi zehirliyor. Günlerce ondan sonra işte yatıyorsunuz falan.
Bir de fesatı geçirecek.
Tabii. Hocam buraya şuradan geldik. Yani bu sufilerde öyle bir şey var. Dinlerinden müthiş mutmainler. Çünkü bu zikrullah kalbi ısıtıyor. Kalpli sevgi ortaya çıktığı için namazı seviyor. İnfakı mesela verirken sanki alıyormuş gibi seviniyor hocam.
İnsan
yani verirken biraz o da çok sevinmez.
Evet.
Tamam Allah der bunun karşını verecek ama hocam bu çok zor bir makam yani. Verirken de alıyormuş gibi sevinmek. O yüzden sufilerde hocam bu var. Demek ki bu itminana ermenin bir alameti, severek ibadetleri yerine getirmek. Şöyle diyor hocam, bu makamda bulunan insana bakanların gözü aydınlanır. Meclisinde bulunup sözünü dinleyenler haz duyar, lezzet alır.
Hocam yani bu adama sıkıcı olmaz. Sohbeti çok iyi demek yani.
Yani hem faydalı hem sizi sürüklüyor. İçinizde ya atıyor kardeşim. Ama bu hoca efendi çok konuştu ya. Bunların %1'ini yaşıyor mu acaba? Böyle bir soru aklınıza gelmiyor diyor hocam. Sizi kalben de tatmin eden bir insan. Siz hocam çok güzel bir konu bu. Yani eğer mutlu olmak istiyorsanız mutlu insanlarla beraber olun.
Evet. Yani son zamanlarda sosyal medyada dolaşan bir şey var. Zeka düzeyiniz diyor, etrafınızda en çok etkileşim kurduğunuz 5-10 kişiye bağlıdır anlamında. Şimdi mutluluk da böyle. Şimdi sürekli çatışma, karmaşa yaşayan, gelgitleri olan insanlar arasında, ruhsuz duygusuz insanlar arasında sürekli etkileşim insanı şey diyor, yoruyor, yıpratıyor. Yani insan onun için şey etmeli. Olmak istediği insanın ne tarz bir insan olmak istiyorsun? Onlarla etkileşim halinde olman lazım yani.
Hocam en çok beraber olduğumuz 5 insanın özetisiniz diyorlar.
Yani şimdi bir yandan istiyorsun ki ben atıyorum işte ermişler gibi olayım. Öbür yandan etrafında ermiş insanlarla eşkıyalarla geziyip tozuyorsun. Olmaz yani, olmuyor öyle bir şey.
Hatta hocam ben bu konuda bir eser okumuştum. Tabii Batılılar biraz da meseleye işte hocam din burada önemli yani. Bir psikologsunuz mesela. Ben şunu sevmiyorum, bunu sevmiyorum. Hepsini cut out diyor. kes gitsin. Yani hayatından çıkar gitsin. Tamam yani uzak bir arkadaş, iş arkadaşı, lüzumsuz bir adam. Dedikoducu, gıybetçi, işte efendim böyle hep felaket tellalı hocam.
Evet.
Var değil mi böyle tipler? Yarın şey olacak, hep kötülük olacak. Hiçbir güzel dünyada bir şey olmuyor sanki. Onları çıkar hayatından. Ama hocam eşim böyle olabilir.
Evet, annem babam
böyle olabilir. Ne
kardeşin,
yapacaksın?
Çocuğun.
İşte hocam burada din devreye giriyor. Din evet. Diyor ki onları iyi geçin. Onları idare et. Onlara karşı tamam onları kabullenme ama bir psikoloji geliştir ki sen onunla etkilenmeyesin mesela. Hocam da çok ilginç. Yani diyelim ki dırdırcı bir eşiniz var. Anne baba da bazen farkına varmadan olabiliyor. Çok mükemmeliyetçi. Her şey mükemmel olsun deyip sabah akşam çocuğun kafasında boza pişiren annelerimiz çok fazla bugün.
Evet.
Hocam bu da belki bir ayrı program da bu mükemmeliyetçilik çok kötü bir hastalık ya.
Evet yani insanlar aşırı derecede hem kendini yoruyor hem etrafındaki insanları yoruyor. Ve yani en azından obsesif kompulsif bozukluk geliştiriyorlar mükemmeliyetçilik konusunda. Daha ilerisi artık yani başka ağır vakalara sebep olabiliyor.
Yani temizlik korkusundan eve misafir almak istemeyen,
evet.
Hijyen korkusundan işte dışarıda hiç yemek yiyemeyen, böyle çocuk işte 99 alsa niye 100 almadın diye uykusu kaçan.
Hatta çocuğun uykusunu da kaçırıyor, tepesine biniyor yani. Veya eve girerken çıkarken eşine oraya dokunma, buraya dokunma çoluk çocuğuna. Önce herkesi banyoya alıp orada bir ıslatıp ondan sonra eve kabul eden falan. Yani hayatı inanılmaz derecede hem kendilerine hem de çevresindekilere şey diyor.
İmam Gazali o konuda diyor ki biz diyor bugün eve sahabe gelse evimizi almazdık diyor. Çölden gelmiş üstleri başları.
Tozlu.
İlla ki yani o zamanın şartları şunu söylüyor esasında. Yani o kadar diyor hassaslaştık ki yani bu dinin en mübarek insanlarını bile beğenmeyecek hale geldik bazı konularda. Haşa sakın diyor abartmayın. Hatta hocam İmam Gazali öyle ilginç şeyler söylemiş ki kitabı hakikaten çok psikoloji açısından çok kıymetli. Çok zenginsiniz hocam. Her gün kebap yiyecek paranız var. Diyor ki annelere. Bu da buradan bizim annelere bir şeyimiz, tavsiyemiz. Bazen diyor sofraya bir tas su koyun, bir tane kuru ekmek koyun. Ekmek kuruyu da ben uydurdum hocam. Ekmek koyun diyor da.
He.
Çocuk diyor mutlu olmak için katık olması gerektiğine inanmasın. Bu inanç artık zamanla yerleşiyor çocuklarda. Akşam yemeğine 3 çeşit yemek, birkaç çeşit tatlı olmazsa ben mutsuz olurum. Hatta yemem. Bu kültürü yok edin diyor hocam.
Yani yoksunluğu çocuk öğrenmesi lazım. Her şey her zaman erişebileceğine inanınca ondan sonra şeye dönüşüyor işte.
Ben hocam derslerimde bütün kız öğrencilerime aman çocuklar diyorum çok yemek yapmaya alışmayın. Evde 3 çeşit ya diyorum bir kere hanım kardeşlerimizin ömrü mutfakta geçiyor. Öğleye kadar pişir, öğleden sonra akşama kadar yıka. Bu hanımları mahvediyor. Hocam erkekler çok istiyor. Ya hocam siz alıştırıyorsunuz. Çok yemek yapa yapa insana tabii alıştınca 3 çeşit.
Evet.
Bir süre sonra 4. çeşit istiyor. 5'i istiyor. Halbuki hocam insan hakikaten tek çeşit yemek çok faydalı. Yani bir çeşit çorba, bir çeşit sulu yemek gibi diyeyim hani. Hanımlara akıl vermek gibi olmasın ama. Yani mide için çok rahatlık. Çok fazla yemiyorsun o zaman. 5 çeşit olunca hocam hepsinden bir kaşık alsan dünya kadar yemek yapıyor. O yüzden hani mutluluğu aramak için yemeye, içmeye, evin eşyasına, kıyafetine. Bugün evinde falanca marka koltuk takımı olmadığı için üzgün olan çok hanım kardeşimiz var. Veya arabasını beğenmeyen çok erkek beyefendiler var. Ya kardeşim işini görüyor mu? Sufilerin hocam anlayışı bu. İşini görüyorsa ondan iyisi yok. Bitti.
Evet.
Hocam bunu yakalamazsak biz mutluluğu daha çok ararız.
Şey geldi hatırlama hocam. Çanakkale Savaşı'nda hani orduya dağıtılan şeyler. Bir menü vardı yemek. Bazen okullarda 18 Mart'ta mı?
Evet.
Okullarda aynı menü dağıtılıyordu yani. Bir çorba işte bir kuru ekmek. Bir komposto falandı galiba. Şimdi mesela o zaman öğrenci insanlar daha iyi bir özdeşim kurabiliyor Çanakkale'de savaşan o kahramanlarla.
Hocam şimdi ecdadımıza baktığımızda küçük evler. Bizim köylerde hocam 2 oda vardır. Bir de çok büyük salon vardır. Salonun da çatısı yoktur yani. Hani çatı vardır da üzeri böyle evet, tahta falan yoktur.
Direkt açık ateş var.
Kilimleri görürsünüz.
Evet.
Hocam yemesi içmesi ona göre çok azdır. Hatta anlatırlar köylerde çoğu zaman kışın ortasında bir ailenin buğdayı bitiyor. Aile reisi çıkıyor, alıyor atını, merkebini. Köy köy ya bana bir 30-40 kilo buğday verin diye buğday peşinde hocam. Düşünebiliyor musunuz? İnsan hocam daha mutluydu. İmkanlarımız arttıkça ve genişledikçe evlerimiz genişliyor hocam. 150 metre, 200 metre. Geçen bir hocamız anlatıyor. Ya diyor, dedemiz kalksa bize kızar. Bizim köyün camisi bu kadar yoktu metrekaresi. Sen burada canın sıkılmıyor mu? Ne yapıyorsun? Top oynuyorsun evde der diyor. Hocam evler genişledi, gönüller daraldı. Eve misafir alamıyoruz. Hele yatılı zor oluyor hocam şimdi yani gerçekçi olalım.
Evet.
Evvelden iki odası olan bir insan bir odasını size verirdi. Diğer odada çoluk çocuk yatarlardı belki. Şimdi 4-5 odalı evlerimiz, salon mutfağı saymıyorum hocam. Onu sayarsak daha fazla. Buna rağmen hadi yatılı misafir gelse yani böyle bir şeylik var maalesef. Demek ki hocam evlerin genişlemesi, imkanların artması insanı itminana götürmüyor. Bu tamamen hocam kalpte olan bir şey.
Evet. Yani ihtiraslar arttıkça kalp daralıyor. Mekan ne kadar geniş olursa olsun o darlığın bedelini insan ödüyor. Çevresine de ödetiyor, kendisine de ödetiyor.
Hocam burada çok güzel bir şey dokunmuştuk. Onu biraz daha bence irdeleyelim. Dedik ki bu makamda olan kamille insanlarla beraber onlar mutlu olur. Onun lezzetinden, sohbetinden haz duyar. Biz diyelim kıymetli buradan dinleyicilerimize, siz de size lezzet veren, konuşması size yol gösteren, ufuk açan insanlarla beraber olun. Gidiyorsun hocam bir insan dedikodu, Türkiye ekonomisi çok kötü, bilmem battık, öldük, kaldık, aç kalacağız yarın. Ya kardeşim, Türkiye'de o kadar güzel şeyler oluyor. Senin işim yok, gücüm yok. Olumsuzları hep gündeme getiriyorsun.
Felaket tellallığı işte yani.
Uzak durun diyor hocam Mevlana.
Evet.
Hem Mevlana söylüyor hem de İbrahim Hakkı Erzurum Hazretleri. Lezzet aldığınız, faydası olan insanlarla beraber olun. Hocam bence bunu sadece insana da şey yapmayalım. Kullandığımız medya, seyrettiğiniz programlar. Hocam haberleri izliyorsunuz. Ya tam bir sefalet yani. Adam reyting artırmak için Türkiye'de ne kadar olumsuz vaka varsa. Yani o kadar olumlusu var. Hiçbirini gündeme getirmiyor. En kötüsünü ve en kötü şekilde vererek.
Evet. Yani haberleri dışarıdan uzaylı birisi izlese ya dünyada hiç iyi bir şey olmuyor herhalde.
Zırhını, yani. Hocam zırhını yiyerek gelir. Her an başıma bir kötülük gelebilir. Çelikten zırh yapayım kendime. Sokakta böyle öyle yürüyeyim der. Çünkü haberlerin hocam bunu yansıtıyor. Bunlar hocam insanlarda karamsarlık. Şimdi seyrediyorsunuz. Bu sefer insana karşı güvensiz oluyorsunuz. Herkes beni kandırır. Herkes beni efendim küçük görür. Bana saldırır. O yüzden hocam yani huzur vermeyen programdan, dosttan, komşudan uzak durmak lazım yerine göre. Ama tabii İslam'ın bir şartı var. Mümkünse bunları terapi, tedavi etmesine yardımcı olup hele şeran dinen de ayrılma imkanımız yoksa o zaman katlanacağız. Yolunu bulacağız hocam. Yani katlanacağız derken şunu da yapmayalım hocam. Diyelim ki ailemizden bir aile ferdin kötü ahlakı var. Bizi çok rahatsız ediyor. Her gittiğimizde kin nefret doluyor içimiz. Bu da yanlış. Bir şekilde o akrabamızı, bu eşimizdir, kardeşimizdir. Onu hocam idare etmenin de yolunu öğrenmek lazım. Belki psikoterapistlerin burada bize faydası olabilir.
Evet. Bazen çünkü ustaca verilen birkaç taktikle beraber çok kritik görünen problemler çözülebiliyor yani.
Ben şöyle söylüyorum hocam mesela. Diyelim bir akrabanız çok özel dedikodu yapıyor. Ona giderken yabancı bir arkadaşla gidin yanına.
Onu dedikodu yapamayacağı birisi.
Tabii dedikodu yapamayacak. Onu o şekilde mesela frenleyin. Geçen iki kardeş, araları çok açık. Ama birisi çok hasta. Ziyarete gitmem lazım. Ama biliyorum ki gitsem o hasta olan kardeş diğerinin dedikodusunu yapacak. Ben de dedim ki ya beni oraya götürür müsün diğer sağlam kardeşlerim. Evi bilmiyorum. Beraber gitsek. Hocam ne yapayım? Çare yok. Gitmek zorundayım. Ama tek başıma gitsem o yarım saatlik ziyaretimiz dedikodu olacak. Dinlemesem diyecek ki bak görüyor musun? Beni sevmiyor. Bizde hocam Türkçe'de böyle bir şey var.
Evet.
İnsanın dedikodusunu dinlemezseniz ya bu adam bana düşman mı ne? Laf söyledim dinlemedi. Hamdolsun yarım saatlik o ziyaretimizi
Güzelce.
Hiç dedikodu yapmadık çünkü dedikodu yapılacak zat oradaydı. Hocam akraba da bazen mümkün bu. Yani çünkü o da akraba, bu da akraba. Yani o da amcaoğlu, bu da amcaoğlu.
Evet.
Ama mesela tabii bunu arkadaşla yapamıyorsunuz. Adam diyor, ben adamı sevmiyorum, getirme evime diyor.
Hmm.
İşi kesip atıyor. Esasında hocam bu konuda yani yardım alabiliriz. Böyle akıllı ariflerden.
Evet.
Atıyorum psikologlardan. Hanımın mesela veya kocanızın böyle bir sevmediğiniz huyu var. Acaba bunu nasıl şey yapabilirim?
Değiştirebilirim.
O huyunu etkisiz hale getirebilirim. Yani bütün adamı hayatınızdan sür çıkar değil de.
Evet.
İşte hocam modern psikologlar diyorlar ki, ha eşinden geçinemiyor musun?
Boşa.
Boşa gitsin kardeşim.
Yani sanki aile kurmak o kadar kolay bir şey yani.
Ha hocam.
Şimdi adamın evi olsa dam akıtıyor diye evini terk ediyor mu ya da yıkıyor mu? Yok.
Diyor ki,
ama evliye sıra gelince yık diyor yani.
Yani kiremitlerden su sızdığı zaman diyoruz ki ya bir mimar çağıralım, tamir ettirelim mesela.
Evet.
Ama şimdi diyor ki modern psikologlar, kardeşim evin temeline bir dinamit koy. Yık gitsin, yenisini yaparsın. Hocam bunları çok yaşıyoruz maalesef. İsterseniz kısa bir araya girelim. İlk bölümü bitirmiş olduk. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ilk bölümünü bitirmiş olduk. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Konumuz nefsi mutmainne makamının özellikleri, kuldaki bizim görebildiğimiz, gözlemleyebildiğimiz yansımaları. Şimdi demiştik ki ilk yarıda nefsi mutmainneye erişen insanlar size huzur verir. Onların yanında olmak hocam sizi böyle ruhen mesafe aldırır. Yani böyle kendinizi mutlu hissedersiniz. Bunlarla beraber olmaya dikkat edelim. Bu tür dostlarımızın sayısını olabildiğini çoğaltalım demiştik. Şöyle diyor hocam, devam ediyor. Peki bunun sebebi nedir? Çünkü onun dili hak katından sırrına ilka olunan eşyaların hakikatine, mananın inceliklerine ve dinin sırlarına tercüman olur. Allah-u Teala diyor, o insanın diline hikmetleri ilham eder.
Evet.
Sanki o insana gelen o bilgiler Allah katından gelmiştir gönlüne. O yüzden diyor insanı mutlu eder. Bu da hocam çok önemli bir mesele.
Evet.
Buyurun hocam.
Sonuçta insan etkileşim halinde Robinson Crusoe gibi yaşayamıyor ve yaşadığı insanlar eğer ruhsal kemalat sahibi ise o da onlardan nasipleniyor. Mesela diyelim ki bir sürü karmaşa ve çatışma halinde böyle ruhsal kemalata sahip olmuş insanlarla o bir sohbet, bir muhabbette o da bir dingin bir hal alıyor. Ağırlıkların üstünden atıyor. Bu büyük bir avantaj. O zaman bunu değerlendirmesi lazım insanın yani. Onun için sohbet kelimesi mesela bizde daha çok şey oluyor. Sohbet, konuşma var. Halbuki sohbet
beraberlik demek.
Beraberlik, arkadaşlık. Sahabe kelimesi oradan geliyor.
Beraber yani. Olmak.
Arkadaş olmak, muhabbet etmek ve bir yolu paylaşmak yani. Bir kardeşlik. Dolayısıyla bunun kıymetini bilmek lazım. Yoksa insan özellikle büyük şehirlerde yalnızlaşıyor. Bu yalnızlık da o insana şey gibi mesela bir su taşkını oluyor. Bir karınca yuvasının kenarında tek başına olan karıncaları hop alıp götürüyor. Ama diğer karıncalar hemen böyle birlik oluyor. Bir ada
top gibi,
oluşturuyor.
Top oluşturuyor.
Hocam tepe sanki gibi bir şey oluşturuyorlar. Hmm. Tepe gibi. Ve suyun üzerinde onlar şey diyor.
Yüzüyorlar.
Ada gibi yüzüyor.
Hmm.
Sonra su durulduğunda kenara çıkabilecekleri bir yer olduğunda hemen orada. Yani onlar hemen bir şey. Hani 19 Mayıs'larda kule yapılırdı ya. İnsanlar
evet.
Omuz omuza çıkar, gençler kule yapardı. Onun gibi bir şey yapıyorlar. Yani tepe oluşturuyorlar. İnsanın günümüzdeki en büyük sorunlarından bir tanesi bütün bir yaşam mücadelesini kendi başına, tek başına vermek durumunda kalması oluyor. Tabii bu şu anlama gelmiyor. Kendi yükümüzü başkasına taşıtmak değil ama onlardan sohbette, muhabbette, arkadaşlıkta onlardan güç ve kuvvet almak yani.
Hocam evvelden tabii her mahallede bir tekke olurdu Osmanlı evet. döneminde. Tekkede zikir yapılır, sohbet yapılır. Kaside okunur, ilahi okunur, meşk geçilir, ne bileyim. İnsanlar gider deşarj olurdu orada.
Evet.
Sosyalleşirdi. Şimdi maalesef hocam ya kahveye gideceksiniz ya sinemaya gideceksiniz maalesef. Yani insanların böyle sağlıklı, sinemaya gidenler işte korku filmi seyrediyor hocam. Gelip veya ne bileyim katil gangster filmi seyrediyor, kovboy filmi seyrediyor. Kahveye gidenlerin üstü başı evvelden sigarada serbestti biliyorsunuz daha kötüydü. Böyle kokarak geliyorlar. Kağıt oynayıp bilmem kumarın işte kardeşleri orada aktif oluyordu. Keşke hocam bu güzel hikmet merkezlerimizi çoğaltabilsek. Hocam bazı bu belediyelerin güzel hizmetleri var. İşte mesnevi okumaları yapıyorlar.
Evet.
Güzel böyle hani hizmetleri var. Belki onlardan da istifade edilebilir. Veya işte camimizin imamının sohbeti güzeldir ona gidilir. Veya hocam işte Arif İnsanların meclisleri var.
Evet.
Evvelden hocam böyle bazı kahvelerde bile sohbet ederdi bu tür arifler. Hı hı. Artık hocam bu arayışın farkında olalım. Hatta diyor ki hocam şey Mevlana'nın çok güzel hocam çok dehşet bir sözü var. Hiç arkadaşın yoksa diyor taştan bir adam yont. Onunla konuş. Hocam bugün yalnızlık veya evet. Kötü beraberlik. Hem yalnızlık da kötü. Hı. Yine onda bir parça hocam kafanı dinliyorsun belki ama hele kötü beraberlik daha da kötü.
Tabii çünkü seni daha fazla aşağıya çekiyor yani.
Evet. Hocam bir de şu var hakikaten bir insan ahlakımızı bozacak şekilde bize zarar veriyorsa ondan kesinlikle uzak durmak lazım.
Evet.
Yani bizi kötü alışkanlıklara sevk ediyor, vaktimizi israf ediyor falan. Buraya şuradan geldik hocam. Nefs-i mutmainne sahipleri herkese şifa. Arkadaşlarına, evet. Dostlarına şifa. O yüzden bunlarla beraber olalım dedik. Evet. O halde diyor bu insanlar mutlaka Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uygun söz konuşurlar. Bu da hocam çünkü Kur'an-ı Kerim bizim için şifa.
Evet.
Öyle ki o ne bir kitap okumuştur ne de herhangi bir kimseden bir şey dinlemiştir. İlginç hocam. Okumadan ve dinlemeden de bu insanlar diyor. Çünkü Allah ilham ettiği için dillerine. Çünkü bu kamil Hak Teala'nın sırrına yani ruhuna inzal ettiği ilhamları kulak devrede olmaksızın işitir. Hocam bunu çok ben ilginç buldum.
Kulak devrede olmadan.
İşitmek mümkün mü?
İşte can kulağıyla olunca demek ki can kulağıyla dinlemeyi biz sadece kulağımızla dikkatli dinlemek olarak yorumluyoruz.
Halbuki
ama
can ruh demek.
Evet yani. Dolayısıyla Mevlana bir dörtlüğünde diyordu ya sana sessiz sedasız dilsiz dudaksız bir sözler söyleyeceğim herkesin ortasında hiç kimse duymayacaksan duyacaksan anlamına gelen bir dörtlüğü vardı yani. Şimdi bakıyorsun insanlar arasındaki iletişimin sözel iletişim tek başına değil ki jestler, mimikler, beden duruşu, o sohbetin, o dostluğun, o bakışlar falan onlar da bir şeyler anlatıyor ve belirleyici oluyor yani.
Hocam buna sukuti sohbet diyorlar Sami Efendi Hazretleri. Bugün böyle çok sık yaparmış şu sukuti sohbeti. Berabersiniz. O anda gönlünden geçen ilhamatlar, güzel duygular size yansıyor ama birisi demiş gafilin birisi. Efendim demiş konuşsanıza demiş istifade etsek. Evladım demiş bizim sükutumuzdan istifade konuşmamızdan hiç istifade edemez hocam. Çok dehşet bir şey ya.
Evet.
İşte hocam biz bunları kaybettik bugün. Yani tasavvufta bu tür yüksek maneviyat halleri, tefekkür, meditasyon ne derseniz deyin artık. Ona erişmiş erler vardı, ermiş kimseler vardı sizin tabirinizle. Onları görünce, yanında olunca siz de o frekansa girerdiniz.
Evet.
Bugün hocam bu ortamları yok ettik maalesef kendi elimizle.
Ama olanları da kullanmak lazım. Olanları da yani olanlar da az değil. Olanları da değerlendirmek lazım. İnsanlar bu anlamda bir miktar şey yaptı. Tembelleşti. Şimdi diyelim ki bu tür sohbet ve muhabbetlerin olduğu mekanlar insanlarla dolup taşıyor mu yeterince? Yok. Daha fazla olabilir. Daha fazla katılabilir. Ama insanlar böyle biraz gayret etmesi lazım. Yani sinemaya gitmek için arabasına biniyor, AVM'ye gidiyor, şu bu falan filan. Ama bir sohbet, bir muhabbette ya da mesela bir mesnevi sohbeti dinlemek için ya da bir sema ayinine katılmak için ya da bir devrana katılmak
ya
için.
Ya bir ezan okundu hocam işte vakit namazımızı kılmak için. Maalesef yani, tembellik yapıyoruz bazen. Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi insanlar kendileri mutsuz eden yerlere para veriyorlar.
Evet.
Yani hocam futbola çok karşı değilim ama sabah erkenden gidip böyle holiganlık yapıp bağıran çağıran karşı takımı döven geldiğinde böyle bomba gibi işte şu takım penaltıyı vermediler mutsuzluk.
Evet.
Böyle hocam her taraftan fışkıran tipleri biliyoruz değil mi?
Evet.
Yani ne kadar masraf insan gücü emek hepsini harcıyorlar. Ama yalnızca mescitteki bir sohbete ne bileyim bir vaaza hatta cuma günleri bile hocam haftada bir kere Hocam dün cumada, önceki gün cumada gördüm. Delikanlı yani cep telefonuyla meşgul. Namaza gelsek bile hoca efendi çok güzel bir konuda sohbet ediyor mesela. O da hocam tabii şeytanın bir tuzağı maalesef. Cep telefonlarında değişik şeyler var. Açmış delikanlımız. Oradan başka alemlere gitmiş. Yani o camide değil esasında. Şimdi şunu diyeceğim. Yani kötü veyahut da kötüye yakın ortamlara para verip gidiyoruz. Ama bu tür meclisler genelde 199 hocam bedavadır.
Evet.
Hiç özel bir kurs falan değilse. Ama dediğiniz gibi hem mutsuzuz. Hocam belki de mutluluğu nerede bulacağımızı işte bilmiyoruz. Sıkıntı orada.
Ya da bilsek de yapmıyoruz. Öyle bir bizde bilmekle yapmak arasında eskiden bir fark yoktu. Bilen yapardı. Ama şimdi bilmek ayrı oldu, yapmak ayrı oldu. Biliyor ama yapmıyor yani.
O da hocam ayrı bir sıkıntı. Tasavvufun hiç kabul etmediği bir şey.
Evet.
Tasavvuf demek hocam yani bildiğinle amel edeceksin.
Onun için ne diyoruz? Doktorun dediğini yap, yaptığını yapma yani.
Hatta hocam daha kötüsü hocanın dediğini yap, gitti yoldan gitme demişiz. Biz de hoca olduğumuz için kendimizi eleştirebiliriz. Kimse demesin hocam hocalar kötülemeyin. Niye? Hoca efendiler hakikaten güzel şeyler söylerler hutbede, vaazda. Belki o sözleri, halleri o kadar yakalamayabilir. Amelleri, uygulamaları o kadar olmayabilir. O yüzden demiş bizim vatandaşımız. Şimdi hocam yine çok güzel bir özelliği var. Bunu belki biraz konuşabiliriz. Bu tür mutmainne makamına erişmiş kimselerin çoğu vakitlerini zikir ve tefekkürle değerlendirir. Hocam zikri anladık. Allah Allah, işte ya hak ya hak, la ilahe illallah. Bunlar hepsi zikirdir, tesbihattır. Evet. Ama hocam bu tefekkür konusunda bugün çok bir eksikliğimiz var. Geçen şeyde okumuştum, bir uzak doğulu, herhalde Filipinli bir zat. Ben diyor her an işte meditasyon yaparım. Günde 50 kere, 100 kere. Meditasyon yapmak için işte özel bir yere ihtiyaç yok. Kahvede çay içerken yaparım. Bir ağacın altına oturup yaparım. Dedim ya kardeşim Allah da bize bunu emrediyor zaten. Yani sanki hocam yeni bir şey. Bunu hocam hatta böyle CNN'de falan okudum. Çok ciddi bir haber kaynağında yani. Çok ciddi bir buluş yapmışlar gibi. Halbuki hocam Allahu Teala estağfirullah ve yetefekkerune fi halqis semavati vel ard. Onlar sabah akşam yerin göğün yaratılışını düşünürler. Semaya bakarlar, yere bakarlar, toprağa bakarlar. Allah'ım ne güzel yaratmışsın derler. Hocam bu tefekkürü kaybettik bugün.
Evet, o tefekkür aynı zamanda şey, bilim ve teknoloji için de bir referanstır. Tefekkürü biz sadece şey olarak algılıyoruz. Yani sosyal realite olarak söylüyorum. Allah'ın yarattıklarına hayranlık. Burası birinci adım. Ama onun ötesine de geçmek gerekiyor. Mesela Rahman suresinde gökyüzündeki yıldızların ahengine, düzenine, onlar arasındaki ölçüye.
Mizan diyor hocam. Her şey mizanla ölçülü diyor.
Ölçü ve denge. Ama ayetin devamında yeryüzünde de bu ölçü ve dengeye riayet edin mesajı var. Şimdi ölçü ve dengeye nasıl riayet edersin? Trafiği buna göre düzenlersin. Şehri buna göre planlarsın. Okul binasını yaparken bunu hesaba katarak yaparsın. Yani bir ölçü ve dengeyi hesaba katarak yaparsın. Biz ne yapıyoruz? Ölçü ve dengeye, Allah'ın yarattığı ölçü ve dengeye hayran oluyoruz. Ama onu hayata biz yansıtmıyoruz. Allah bizi sınamak için göndermiş. Yani ölçü ve denge konusunda sana bir örnek veriyor. Bunu çoğaltmayı sana bırakıyor. Ama biz onu da Allah'a havale ediyoruz yani.
Yani hocam Allah tefekkür edin, düşünün diyor. Tabii Allah'ın nimetlerini, Allah'ın sıfatlarını. Ama dünyevi konuda da bilinçli iş yapın, şuurlu iş yapın diyor. Yani şunu diyorsunuz herhalde. Allah ben bu diyor kainatı nizam ölçüyle yarattım. Ama hocam ev yapıyoruz mesela. Ev mantar gibi ufacık arsaya gökdelen yapıyor.
Evet.
Otopark yok.
Evet.
Ondan sonra caddede kaldırım da kalmamış. Arabalar park etmiş.
Yok vesaire. Sonra ondan sonra Allah'ım bizi koru. Ya orayı sen ölümcül hale getiren, tabutluk hale getiren sensin zaten. Ölçüye ve şeye dengeye uymayan sensin.
Yani düşüncesiz davranan sensin. Evet. Ama başkasından düşünceli işler bekliyoruz.
Yani ölçü ve denge nedir? Ölçü ve denge en azından matematiktir. Yani sen matematiği hesaba katmadan bir düzen kurarsan onu yürütme şansın olmaz.
Hocam bu sizin bölgede çok oluyor, Karadeniz bölgesinde. Tam derenin ortasına adam bir gökdelen yapmış hocam. 5-6 katlı apartman yapmış.
Adam bir de itiraz ediyor. Yok benim apartman doğru yerde de dere yanlış yerde.
Hocam bu sizin bölge çok hoştur. Ben de severim o bölgenin insanının böyle bu tür yorumlarını. Sonra devletler dedi, devlete bağırıyor adam. Ya devlet kardeşim sana diyor ki dere yatağına ev yapılmaz. Evet. Dere yatağına tıkanmaz, üstü kapatılmaz. Çünkü hocam su yolunu bulur derler biliyorsunuz.
Evet, aynı.
Şimdi sen oraya yapmışsın. Ondan sonra başkalarını kötülüyorsun. Ya ben buraya niye ev yaptım demiyorsun da devlet nerede? Bana niye yardım etmiyorsunuz? Yani su gelip senin evini götürecek. İşte hocam tefekkür belki burada başlıyor ama dediğiniz gibi hayatın her anını esasında doldur.
Bir tefekküre yani, dönüştürmek.
Hocam ben size bir şey söyleyeceğim. Tefekkür ederek söylemek başka. Ağzıma geldiği gibi
söylemek.
Dilin kemiği yok zaten. Hop söyleyip sizin kalbinizi kırıp ondan sonra da belki 3 sene, 5 sene, 10 sene gönlünüzü alacağım diye uğraşmak var hocam şimdi.
Evet. Şey İmam Gazali şeyden bahsediyor hocam. Mütefekkire bir de mütehayyile. Mütefekkire mesela varlığa bakarak onun üzerinden bir akıl yürütme ve onun üzerinden diyelim ki yalı çapkını diye bir kuş var. Japonya diyelim ki hızlı treni daha hızlı hale getirebilmek için yalı çapkının gaga sistemini şeye taşıyor.
Uçağın
lokomotife
önlem taşıyor.
Evet. Şimdi bu mesela tefekkür ama bir de mütehayyile var, daha ötesine geçiyorsun. Artık sen doğada olmayan bir şeyi tasarlamaya başlıyorsun.
Hocam bu yani. Hayal alemine onu inşallah sonra bir dakika haftaya girelim veya daha sonraki haftalarda çok zor bir şey hocam o. Zor İbni şey. Arabi de onu çok işliyor hocam. Esasında bu sinema sektörü var ya.
Evet.
Belki tamamen hocam buna dönmüş. Esasında hocam bütün bunların aslı da bizde. Sinema sektörünün hayal kısmı diyeyim.
Evet.
Yani hayalin ne kadar önemli olduğunu, düşündüğümüzün biz olduğumuzu falan. Bunu yani genelde diyor ki doktorlar ne yersen olsun. Mevlana sen ne düşünürsen olsun diyor. İnşallah hocam onları bir dahaki haftaya falan girelim. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.